Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her hafta olduğu gibi bu akşam da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla programımızda birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum.
Hocam bu haftada yine önemli gündem başlıklarını sizinle değerlendireceğiz, konuşacağız. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini konuşalım istiyoruz. 2,5 ay önce Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed Türkiye'deydi ve bu önemli ziyaret sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da oraya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şubat ayı içerisinde seyahati gerçekleştireceği açıklanmıştı. Erdoğan önce koronavirüse yakalandı, tedavisini atlattı ve sonrasında da hemen Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin önemini konuşalım istiyoruz ama bir taraftan da şöyle baktığımız zaman çok görkemli bir karşılama töreni yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Hakikaten şarkılar yazıldı, uçak gösterileri vesaire mehteran derken yani adından söz ettiren bir ziyaret oldu. Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri için, Türkiye için bu ziyaret ne anlam taşıyordu ve bu karşılamadaki görkem neyi ifade ediyor? Bunu sizden dinlemek isteriz bu.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Aynı hafta içerisinde Fransa gibi Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip bir ülkenin devlet başkanı Macron'un Rusya'da çok böyle adeta istenmeyen adam ilan edilir gibi hiçbir karşılama töreni olmadan gidip dönmesine karşılık Türkiye Cumhurbaşkanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani 1971'deki kuruluşundan bu yana, yani bilmiyorum belki birkaç ülkeye yapmış olabilirler, geçmiş belki Amerika Başkanlığı'na yapmış olabilirler ama bu çok görkemli bir karşılama töreniydi. Şimdi bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İç politikada iktidar muhalefet elbette ki birbirlerini eleştirirler, hatalarını, kusurlarını söylerler ama dış politikada ülkelerin milli menfaatleri esastır. Şimdi iç medyada şunu görüyoruz. İşte Türkiye ekonomik olarak iflas etti, para dilenmeye oraya gitti gibi böyle absürt bir takım paylaşımlar görüyoruz. Evet. Halbuki ilk önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı Türkiye'yi ziyaret etti. Az önce bahsettiğiniz evet. gibi bu bir iade-i ziyaret kabilinden bir şeydir. Peki ne oldu? Yani daha bir yıl öncesine kadar her taşın altından Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyordu. Yani Türkiye'ye Libya'da en büyük muhalif olan evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Suriye'de yine aynı şekilde, Somali'de, yani birçok bölgede Türkiye dış politikasına Birleşik Arap Emirlikleri adeta %180 derece zıt politikalar izliyor idi. Bence olayın kırılma noktası Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan apar topar çekilmesi ve Orta Doğu bölgesinden de asker sayısını kademeli olarak azaltacağını ifade etmesi ve gelecekteki büyük Çin-Amerika kapışmasına hazırlık olarak Orta Doğu bölgesinden de tedricen bir kuvvet azaltması. İşte bunlar Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkeleri pragmatist politika izlerler. Yani bu adamların şöyle bir özelliği vardır. 1970'li yıllarda Orta Doğu coğrafyasının merkezi Lübnan'dı. Yani bütün ticaret Beyrut üzerinden olurdu. Fakat o 70'li yıllardaki Beyrut'taki iç savaştan sonra Dubai'ye kaydı bu. Eksen Dubai şu anda. Evet. Uzak Asya'dan, Doğu Asya'dan gelen bütün mallar Dubai'deki o limanlara geliyor. Oradan bütün Afrika'da dahil olmak üzere bölgeye yayılıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi küçücük bir ülkenin ihracat, ithalat ve ticaret hacmi Türkiye'nin bir miktarda üzerinde. Yani Türkiye'den daha fazla büyük bir ticaret hacmine sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla Körfez'de şu anda Suudi Arabistan'la birlikte Birleşik Arap Emirlikleri paranın en fazla, ticaretin en büyük döndüğü bir nokta. Dubai ve Abu Dhabi olmak üzere iki büyük emirlik var. 7 emirlikten oluşuyor ama diğer 5'inin çok fazla bir etkinliği yok. Şarjah, Mülkayes gibi. Şimdi 13 anlaşma imzalandı deniyor. Bunların en önemlilerinden biri savunma sanayi alanında yapılan anlaşmalar. Yani biliyorsunuz Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve diğerleri milyar dolarlarca parayı hep Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alımı için harcadılar bugüne kadar. Fakat kaynak çeşitliliği yapmak istediğinde, yani Çin'den, Rusya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri bir takım füze teknolojileri almak istediğinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından tehdit edildiler.
Evet.
İşte Katar'ın yaptığı gibi, işte Katar'da Katar Emirliğini devirmek istediklerinde Türkiye'ye geldi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu destekle bugün Katar Emiri, evet, iş başında duruyor. Bu nedenle de diyor ki artık bir kardeşlik ilişkisi söz konusu ve Dubai yönetimi veyahut Abu Dhabi yönetimi de baktı ki Orta Doğu coğrafyasında Amerika'nın boşluğunu doldurabilecek ve kendini İran ve diğer tehditlere karşı savunabilecek, sırtını dayayabilecek yegane güç olarak Türkiye'yi gördüler ve hemen pragmatist olarak siyaset değişikliğiyle Türkiye'ye rotayı çevirdiler. Türkiye'nin de şu anda küresel bir saldırıya maruz kaldığını biliyoruz. Yani dolar operasyonu oldu Kasım'da ve ekonomik olarak da yani artık darbeyle yapamadıklarını manipülatif bir takım finans hareketleriyle yapmaya çalışıyorlar. Paranın da merkezlerinden biri olan
Dubai,
Birleşik Arap Emirlikleri ve onların da Türkiye'de yatırım yapmaları kazan kazan politikası gereği önemlidir. Enerji alanında, altyapı alanında, savunma sanayi alanında
13 farklı anlaşma,
13 farklı anlaşma yapılmış, evet, ama bunlardan en önemlisi Türkiye'nin artık o İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları dünyadaki bu hibrit savaşların dengesini değiştirmeye başlamasından dolayı böyle bir durum söz konusu ve Türkiye oraya, tekrar ediyorum, borç para istemeye gitmedi. Yani biz 1970'li yıllarda hatırlıyoruz. Türkiye başbakanları Avrupa ülkelerine böyle mekik diplomasi olarak dolaşırlardı ve eli boş gelirlerdi. Borç bulamazlardı. Türkiye borç istemeye gitmiyor. Bakınız, projeler üretiliyor, ortak yatırımlar yapılıyor ve karşılıklı mesela hep Katar'ın ismi öne geçiyor. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Türkiye'de en fazla yatırımı olan ülke Hollanda'dır ve Orta Doğu coğrafyasında da Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Yani Katar'ın çok çok üzerinde ve çok daha fazla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ilişkilerinin çok kötü olduğu dönemlerde bile yatırımlarının ticari, yani Türkiye ile ilişkilerinin oldukça büyük hacimde olduğunu belirtmekte fayda var.
Evet. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu ziyaret geniş yankı bulmuş hocam. Gazeteler iki ülkenin bölgesel zorluklara karşı barışa katkı sağlama inancına sahip olduğuna dikkat çekmiş. Arap medyası da Erdoğan'ın Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz ifadelerini öne çıkarmış. Az önce siz de bahsettiğiniz güvenlik meselesinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. O arada Suudi Arabistan'la da buna benzer bir yakınlaşmanın söz konusu olduğunu ve önümüzdeki günlerde buna benzer adımların atılacağını ifade etti. Bu noktada Suudi Arabistan'la yakın zamanda bir buna benzer ilişki tahsis edilebilir mi hocam? Ne dersiniz?
Zaten bu işaret fişeğini oluşturuyor Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkilerin düzelmesi. Bunun arkasında Suudi Arabistan ve Mısır'la da ilişkilerin belli bir düzeye getirilmesi hedefleniyor. Çünkü bu Arap Baharı dediğimiz 2011'den itibaren Kuzey Afrika'dan başlayıp bütün Orta Doğu coğrafyasında mevcut siyasi rejimleri sarsan, bir kısmını değiştiren, Yemen, Suriye, Libya gibi ülkelerde iç savaşa sebep olan bu hadiseler bu Körfez ülkelerinin gözünü korkuttu ve bunun üzerine İhvan-ı Müslümin teşkilatını, evet, ve hiç silaha bulaşmamasına rağmen onları da terörist listesine koyup bir takım aşırı bir tedbir alıp ve arkasından da Türkiye'yi suçlayıcı bir takım yani Mursi'ye destek vermesinden dolayı Türkiye ile ilişkilerin gerilmesi söz konusu oldu. Ama artık sular duruldu. Bu güvenlik noktaları biraz törpülenmiş oldu ve muhtemelen hem Suudi Arabistan'la hem de Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi, hatta İsrail'le bile ilişkilerin normalleşmesi ve böylece ticaret ekseninde, yani siyer okuyanlar, Hazreti Peygamber'in dönemindeki olayları şey yapanlar, yani Müslüman'ın gayrimüslimle ticari ilişkiler yapması, bir takım anlaşmalar yapması ayrı bir şeydir. Onun yapmış olduğu, kendine göre bir takım hareketler veyahut da zulümler, şunlar bunlar ayrı bir kategoridedir. Yani biz Rusya'dan gaz alıyoruz diye Rusya'nın yapmış olduğu
her şeyi onaylamıyoruz.
Onaylamıyoruz. İsrail'le, evet. Birleşik Arap Emirlikleri'yle veya Amerika'yla bir şey yapıyorsak bunu onaylamıyoruz. Hatta ben şöyle bir örnek verdim. Şu anda hepimiz internet kullanıyoruz. Dünyada, yani insanlık olarak. Ama bugün insanlığa interneti sunanlar, ki bu Silikon Vadisi ve San Francisco'da eşcinselliği, yani Allah'ın lanet ettiği bu LGBT hareketinin fikir babası, destekleyicisi ve finansörüdür. Şimdi biz bunlara kızıp interneti kullanmıyor muyuz? Yani olaya biraz da bu şekilde bakmamız lazım. Ki gerçekten finansörü bunlardır yani.
Evet. Şimdi İsrail'le ilişkilerinde olabileceğini söylediniz. Tam da bu noktada önemli gelişmeler var hocam. 9-10 Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'den de bir heyet Filistin ve İsrail'de temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği bir heyet Mahmud Abbas'la görüştü. Yine orada İsrailli ilgililerle bir araya geldiler. İsrail'le ilişkilere baktığımız zaman herhalde bu İSTMED projesinin iptal edilmesiyle bu ilişkilerin ivme kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması meselesi önem arz ediyor. Yine İsrail'e baktığımız zaman bir deniz yetki alanları anlaşmasının da Libya'yla olduğu gibi İsrail'le de yapılabileceği ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Türkiye-İsrail ilişkilerini şimdi buradan baktığımız zaman nasıl değerlendirirsiniz? Bunu söyleyelim. Bir de bir İsrail yetkili demiş ki Hamas meselesini şart koşmadık diyor.
Zaten
Türkiye'yle
öyle bir
ilişkilerde
şartlar
diyor.
Olmuş olsaydı evet. Bu ilişki başlamazdı. Hı hı, buyurun hocam. Onu da belirtmek istiyoruz. Şimdi haritaya baktığımızda İsrail küçücük bir devletçik gözüküyor. Yani siyasi harita üzerinde. Evet. Nüfus olarak da, yani dünyadaki Yahudilerin toplam nüfusu 15 milyon civarındadır. İşte bunun 6 milyonu İsrail'de, 6 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde, geri kalan 3 milyon da dünyanın değişik ülkelerinde. Ama bunlar nüfuslarına ve görüntülerine göre iceberg'in görünen yüzü gibi dünya derin devleti,
evet,
gibidir. Çünkü medya ve finans başta olmak üzere birçok o küresel ölçekte gücü elinde bulunduran Yahudilerdir ve Siyonistler diyelim daha doğrusu. Şimdi Türkiye gerçeğinden yola çıkarak baktığımızda mesela Ermenistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi hep Türkiye'ye karşı hasmane, düşmanca politikalar izlerler. Ama bunların Türkiye'ye karşı bir tehdit olmaları mümkün değildir. Tekrar ediyorum, yani doğusunda Ermenistan, batısında Yunanistan, güneyinde Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'ye karşı dost olmadıklarını, hep düşmanca politikalar izledikleri ve bunların bir tehdit olmayacağını söylüyor. Türkiye güçlü bir ülke. Kuzeyindeki Rusya ile güneyindeki İsrail ise Türkiye ile ilişkileri bozulduğunda gerçekten Türkiye'nin omurgasını kırabilecek, tehdit olabilecek güçlerdir bunlar. Biri Rusya, kuzeyde, güneyde İsrail. Çünkü İsrail ile göründüğü gibi küçük bir ülke değil.
Etkisi büyük
bir ülkedir. Dolayısıyla birincisi bu ilişkilerin en azından belirli bir düzeyde tutulması şerlerinden,
evet,
birazcık emin olmak. İkincisi ise İsrail çıkarı olmadan hiç kimseyle bir iş yapmaz. Bunu bilelim. Hı hı. Yani İsrail öyle kimseyle oturalım, muhabbet edelim, ilişkilerimizi düzeltelim diye düşünmez. Çünkü Gazze açıklarında Doğu Akdeniz'de bulmuş olduğu gazı şu anda işletiyor. Kendi, evet, iç pazarına tüketiyor. Ama bunu dünya pazarına sunmak için işte Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Amerika'yı da yanına alarak İSMET dediğimiz Doğu Akdeniz projesinden Amerika'nın çekilmesi ve çok ekonomik olmamasından dolayı Türkiye alternatifi gündeme geldi. Dolayısıyla bu gazın Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ve Avrupa'ya iletilmesi bir alternatif. Peki Türkiye bu işe niye sıcak bakıyor? Enerji piyasasında şöyle bir kural vardır siyasi coğrafya açısından da. Sizin ülkenizden ne kadar çok petrol boru hattı, ne kadar çok doğal gaz boru hattı, enerji hattı geçerse o kadar eliniz rahattır.
Evet.
Çünkü kaynak çeşitliliğiniz oluyor. Hem oradan bir geçiş ücreti alıyorsunuz hem de sıkıntıda olduğunuz anda onu kullanma
evet.
şansına.
Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'den de gaz alabileceğimizi söyledi. Evet. Evet.
Dolayısıyla kaynağı ne kadar çeşitlendirirsek elimiz o kadar, pazarlık gücümüz o kadar fazla olur. Bu nedenle işte İsrail ile Türkiye'yi yakınlaştıran en önemli faktörlerden biri o Doğu Akdeniz İsmet Projesi'nin rafa kaldırılması, İsrail'in Doğu Akdeniz'de bulmuş olduğu doğal gazın dünya pazarlarına gönderilmesi için Türkiye'nin en avantajlı yol olması bu iki ülke arasındaki buzların erimesine evet. sebep oldu. Ancak Türkiye Filistin konusunda, Kudüs konusunda, Mescid-i Aksa konusunda bu kadar keskin tavırlar ortaya koymuşken İsrail'in işte sen Hamas'la görüşmeyeceksin, Hamas Türkiye'deki Hamas'ları işte sınır dışı edeceksin gibi böyle bir taleple gelmiş olsaydı zaten bu görüşme başlamadan biterdi. Evet. Yani bunu da bilmekte fayda var. Hatta ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. İsrail gibi, Rusya gibi ülkelerle ilişkilerde olup ticaret yaparsanız mesela Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olması Rusların diyelim ki oradaki Türk ve Müslüman unsurlara yapacağı baskıyı hafifletme bakımından bu ilişkileriniz bir pozitif rol oynayabilir. Veya İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzgün olması İsrail'in Filistinlilere oradaki mazlumlara yapma zaten o huylu huyundan vazgeçmez. İsrail'i ben aklamak paklamak için söylemiyorum. Belli bir düzeyde ilişkiniz olursa
söz söyleme
evet. ve caydırma gücünüz evet. olabilir. Bu yönüyle de olayı düşünmek, değerlendirmek lazımdır diye düşünüyorum. Ancak İsrail'in hiçbir zaman Kudüs'te, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, Batı Şeria'da ve Gazze'de yapmış olduğu insan hakları ihlallerinde tasvip etmiyoruz, kınıyoruz. Bunu da
yüksek sesle bunu da dile getiriyoruz. Zaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu İsrail ilişkilerin normalleşmesine dair Filistin'e rağmen bir adımın kesinlikle atılmayacağını ifade etti. Hocam bu peki Türkiye'nin işte Filistin ve İsrail yaptığı temaslara ne demek gerekir? Acaba yeni bir işte Filistin-İsrail barışının ya da farklı noktalarda ortak bir zeminde buluşulmasının bir hazırlayıcı etkisi olabilir mi bu ziyaret?
Şimdi çekirdek kor İsrail yönetimi asla bir barış anlaşması imzalamaz. Yani o bayrağındaki Nil'le Fırat evet. ve onlar inanıyorlar o ağlama duvarında işgal edilmiş toprakları kurtarmak için ağlıyorlar. Dolayısıyla Mısır'daki Nil Nehri'nden o Türkiye'deki Fırat Nehri'ne kadar olan toprakların Allah tarafından onlara vaat edildiğine inanıyorlar. Peki 90'lı yıllarda Yasser Arafat'la Isaac Rabin 10 yıl boyunca Oslo'da barış görüşmeleri yaptılar. Neyin görüşmesini yaptılar? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu içerisinde ve Doğu Avrupa'daki Musevi kökenli vatandaşların İsrail'e göçmesini teşvik etmek için artık burada barış ortamı oldu. Askerlik süresi çok uzundu. 4 yıl civarında bir askerlik süresi vardı. Gelin buraya yerleşin ve burada barış huzur var mesajı verdiler ve bunda da başarılı oldular. Şu an İsrail'de 8 milyon nüfus var. Bunun 2 milyonu yaklaşık olarak Arap'tır. 6 milyon Yahudi İsrail nüfusunun 1 milyonu 90'lı yıllarda eski Sovyet Cumhuriyetlerinden göç ettirdikleri Yahudilerden oluşuyor. Yani İsrail barış sözcüğünü ağzına almışsa ileride hedeflediği bir proje vardır. Onun için zaman kazanıyordur. Yani kesinlikle nihai olarak İsrail sınırları belli bir barış anlaşması imzalamak, Filistinlilere toprak vermek, onlarla yan yana komşu devlet olmayı böyle bir şeyi hayal etmez. İsrail'i ancak siz güçle caydırırsanız böyle bir şey mümkün olabilir. Bu nedenle de onun anladığı budur. Bu nedenle biz İsrail'le ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ondan sonra Filistinlilere işte Batı Şeria'da, Gazze'de bağımsız Filistin devletinin kurulmasına vesile olacağız vesaire. Bunlar ham hayal olduğunu bilmemiz lazım. Ancak Cumhurbaşkanı yardımcısının ve bürokratların gidip şu andaki görüşmelerinin şu şekilde yorumlamamız lazım. İki devlet arasında ilişkilerin böyle gerginleştiği, limonileştiği dönemde bürokratlar, istihbarat örgütleri falan giderler. Hani böyle kız isteme seansları düşünelim. İşte kadınlar giderler, evet, görüşürler, her şeyi
hazırlar.
Resmi olarak da isteme seansı olur gibisinden. Hı hı. İşte devlet ilişkilerinde de bu şekildedir. Bu bir takım pürüzler giderilir. Evet. O ziyaret olduğunda her şey hallolmuş. Artık hani biz kız istemede Allah'ın emri, peygamberin kavli şeyine getiriyoruz ya. İşlerin o kıvama geldiği noktalarda devlet başkanları düzeyinde ziyaretler gerçekleşir ki masada pürüzler takım kalktıktan sonra.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Yine dünyanın çokça konuştuğu Ukrayna-Rusya gerilimi. Bir taraftan ABD'den gelen açıklamalar, hatta ABD Başkanı Biden'dan gelen açıklamalar, ha bugün ha yarın işgal olacak, Rusya saldıracak şeklinde yangına ateşle giden türden açıklamalar geliyor. Diğer taraftan NATO'dan, NATO Genel Sekreterinden işte Rusya'nın askeri varlığını o bölgede azaltmadığı, hala aynı konumda bulunduğuna dair açıklamalar, ki NATO Savunma Bakanları da Rusya-Ukrayna gündemiyle toplandı. Savunma Bakanımız Hulusi Akar da bu toplantıya katılıyor. O da koronavirüs tedavisini hemen tamamladı ve sonrasında bu toplantıya katıldı. Hocam, şu anda yaşananları özetlemek gerekirse neler söylemek gerek? Bu ABD'den gelen açıklamalar ne anlama geliyor? Bunu konuştuk daha önce ama bundan da vazgeçmiş değiller Amerikan tarafı. Evet. Buyurun.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hep söylüyoruz, nihai hesaplaşacağı düşman bellediği güç Çin'dir. Fakat Rusya'nın da Çin'le ittifak halinde olduğu görülüyor. Ve Amerika bir taraftan Rusya'yı zayıflatmak, hatta kendine mahkum etmek, Avrupa ülkeleri içerisinde ise, Anglo-Sakson dünyada ise bir kısım ülkeler enerji bağımlılığı sebebiyle Rusya'yla flört ediyor. İşte Avrupa'yla safları sıklaştırıp tekrar kendi yanına çekmek, NATO'nun, evet, varlık sebebini güçlendirmek ve bu arada da işte Ukrayna'yı da masadaki yemek olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani burada en masum olan ve en çok zarara gadire uğrayan ülke, evet, Ukrayna durumunda. Ukrayna'ya diyor ki sana $1 milyar yardım da değil, borç verebilirim diyor Amerika Birleşik Devletleri. İşgalden bahsediliyor. Bakın, savaş demiyorum. Savaş iki büyük güç arasında olur. Yani Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşabilecek bir
orantısal gücü yok.
Fakat şimdi Avrupa'yı 10 milyon kilometre kare olarak düşünelim. Bunun yaklaşık 5 milyon kilometre karesi Rusya'ya ait. Geri kalan 5 milyon kilometre karesi bütün Avrupa'yı oluşturuyor. Ve Avrupa'nın bu bütün ülkeler içerisinde 600 bin kilometre kareyle Ukrayna İkinci geniş ülke. Rusya en geniş, ikincisi Ukrayna. Yani Fransa'dan bile geniş bir, evet, ülke. Şimdi Türkiye'nin de %80'i kadar bir ülke. Düşünün, yani Türkiye'nin 780 bin kilometre kare, Ukrayna'nın 600 bin. Şimdi Türkiye büyüklüğüne yakın bir ülkenin işgal edileceğini düşün. Yani İzmir'den Van'a kadar, Samsun'dan Adana'ya kadar. Evet. Bu kadar geniş bir coğrafyayı işgal etmek için askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak bir takım enerjinizi harcamanız gerekiyor. İşte bu Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği neticede Afganistan'dan çekildiğinde SSCB yıkılmıştı, dağılmıştı. Evet. İşte Amerika'nın buradaki tezgahı şu, tavşana kaç tazıya tut politikası izleyerek elinden gelen bütün tahriki yaparak işte geçtiğimiz salı günü 14 Şubat'ta işgal edilecek diyordu. Öyle, evet, de bir şey olmadı. Rusya aslında tatbikatlar yaparak 130 bin askerini Ukrayna ve Belarus sınırına yığarak birinci hedefini elde etti. Neydi o? Ukrayna devlet başkanı şu açıklamayı yaptı. Biz şu an için NATO'ya girmekten vazgeçtik dedi.
Evet.
Yani Rusya'nın birinci kırmızı çizgisi buydu. İkincisi, Rusya parlamentosu yani hiç böyle dikkat çekmedi ama bir karar aldı. ve Donbas bölgesi dediğimiz Donetsk ve Luhansk'tan oluşan bölgenin bağımsız bir yönetim olduğunu kabul ediyoruz biz dedi. Ayrı bir evet. yönetim olduğunu. Tıpkı Kırım'da olduğu gibi. Ve bundan sonra şunu görebiliriz. Rusya'nın Ukrayna'nın tamamına değil de o Donbas bölgesini artık ayrı bir siyasi yönetim olarak, mesela Gürcistan'da 2008 yılında aynı akıbete uğradı. Gürcistan'da dedi ki ben bağımsız devletler topluluğuna katılmayacağım. Avrupa Birliği üyesi olacağım, NATO üyesi olacağım, yönümü batıya döneceğim dedi. Rusya ona öyle bir fatura kesti ki hem 3 özerk bölgeden 2 tanesini, hem Güney Osetya'yı hem de Abazya'yı Rus askerleri vasıtasıyla Gürcü birliklerinden arındırdı ve şu anda Abazya ayrı bir devlet oldu. De facto bir devlet.
Evet.
Güney Osetya de facto bir devlet oldu Gürcistan içerisinde. Aynı şeyi şu anda Ukrayna'ya yapıyor ve Kırım'dan sonra Donbas bölgesinin de önce bağımsız bir yönetim haline gelip sonra kendine katılıyor. Tarihte bunun örnekleri var mı? Var. Mesela Kırım Osmanlı'dan koparılınca anlaşma gereği bağımsız özgürleştirildi. Sonra Rusya'ya bağlandı. Evet. O Texas, New Mexico gibi eyaletler Meksika'dan önce özgürleştirildi. Arkasından Amerika'ya bağlandı. Bu işlerin tarih boyunca ki
Hatay.
Evet, Hatay önce bağımsız bir devlet evet. oldu. Sonra Türkiye'ye katıldı. Yani Rusya'nın sanırım şu andaki birinci planı Donbas bölgesini Ukrayna'dan ayrı ayrı bir
yapıya kavuşturup
sonra Rusya'ya bağlamak. Ve ikinci olarak da biraz daha sabırlı, biraz daha ileriye dönük bir politika izleyerek, yani Kiev'deki yönetimi değiştirip Rusya yanlısı bir yönetim iş başına geldiği zaman kriz de kendiliğinden çözülmüş olacak. Yani evet. bu kadar daha böyle maliyetsiz bir iş varken, yani Ukrayna'nın tamamını işgal etmek, yani
akıl kârı değil.
Rusya'nın yapamayacağı bir şey değildir. Gücü buna yeter ama bunun Rusya'ya çıkaracağı askeri, ekonomik ve siyasi faturanın Rusya'nın kaldırabileceği bir fatura olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da Putin böyle bir tuzağa şu ana kadar düşmedi. Bundan sonra da Ukrayna üzerindeki rezervi kaldırmayacaktır. Yani Ukrayna'nın asla ve katiyen NATO'ya, Avrupa Birliği'ne üye olmasına müsaade etmeyecektir. Kırım zaten ilhak etti o cepte ve parça parça da o bazı bölgeleri
yutacaktır.
Yani yani Amerika'nın Orta Doğu'ya demokrasi getirdiği gibi Rusya da Ukrayna'ya demokrasi getirecektir diye düşünüyorum. Fakat NATO'nun ve Amerika'nın ipiyle kuyuya inilemeyeceğini de bu arada Ukrayna yaşayarak öğrenmiş oldum.
Öğrendi. Evet, peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz dileklerini iletelim. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Yunanistan'dan gelen açıklamalar adeta Türkiye'yi tahrik ediyor ve Yunanistan'da tabii bardağı taşıran damlaları sarf ediyor diyelim. Son olarak emekli bir Yunan kor general Tamorodis kaleme aldığı bir yazıda Yunanistan'ın Türkiye'den korkmadığını iddia etmiş ve önemli olan noktada şu: İsrail, İstanbul ve Ayasofya'da çanların yeniden çalacağını öne sürmüş. Daha önce de adalar meselesi gündemdeydi. Geçen hafta da konuştuk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları üzerinden adaların silahsızlandırılması konusunda Yunanistan'a çağrıda bulundu. Ve bu konuyu da Birleşmiş Milletler'e taşıdığını ifade etmişti Türkiye'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Abu Dhabi dönüşü, Dubai dönüşü uçakta gazetecilere bu konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun bu verdiği uyarının aslında hayırlı olduğunu söyledi ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi, adalar meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem bu emekli komutanın haddini aşan sözlerini nasıl yorumlamak lazım, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalar meselesi üzerinden yaptığı açıklamayı, bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini söylemesini nasıl bulursunuz? Buyurun.
Şimdi Yunanistan kendi açısı, yani devlet olarak baktığında önce Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte Doğu Akdeniz'de anlaşmalar yapmıştı. İsrail'i, Amerika'yı, Fransa'yı yanına çekerek Türkiye'ye karşı efelenmişti. Ama bunun bir hüsranla sonuçlandığını, evet, sadece Amerikan askerlerinin bizim Dede Ağaç'a gelip yerleşmesi elde kalan tek somut bir sonuç olarak, hı hı, geldi. Ve bu hayal kırıklığını dile getiren çok sayıda Yunan medyasında yazılar görüyoruz ve kazanan tarafın Türkiye olduğuna dair. Fakat bu komutanın ifadesi ise beni bu Rusya'daki Jirinovski'yi hatırlattı. Hı. O da böyle bazen uçuk kaçık Rusya'nın, evet, böyle çok ırkçı Avrupa kıtasında da bu tür söylemler var. Bu sıkışmışlığın, hayal kırıklığına uğramış bir toplumun bir radikal uç vermesi diye değerlendiriyoruz. Yani Yunanistan'ın dediğim gibi Türkiye'ye karşı hiçbir zaman, yani 1828'deki bağımsızlığından bugüne kadar hep Türkiye'ye karşı hasmani ve düşmanca tavırlar olmuştur. Bunu yaparken de bir zaman bazen İngilizleri, bazen Rusları konjektür olarak dünyanın o hegemon güçlerini, evet, yanına alarak Osmanlı'ya ve daha sonra da Türkiye'ye karşı efelenmiştir. Ama kendi gücüyle Türkiye'ye yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını kendiler de biliyor, Türkiye de biliyor. Ege Adaları'na gelince bunu Lozan'da olsun, o İtalyanların çekilmesinden sonra olsun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1940'lı yılların sonlarında bir kontratla, mukaveleyle, sözleşmeyle bu 12 adaların önemli bir kısmı Yunanistan'a İtalyanlar tarafından devredilmiş. Yani İtalyanlar işgal ediyor, çekilirken de Yunanlara devrediyor ve buradaki şart şu: bunlar turizm amaçlı kullanılacak, asla silahlandırılmayacak, silahtan alınırmış bir bölge olacak deniyordu. Ama, evet, Yunanistan bu kurala uymadı. Bu kurala uymayınca size devredilme şartları ortadan kalkıyor. Yani siz birine bir mülkü kiraya veriyorsunuz, satıyorsunuz veya vakfediyorsunuz ve oraya da bir takım şartlar koyuyorsunuz. Şu şartlarda satıyorum, şu kadar para verirsen satıyorum, şu kadar para verirsen kiraya veriyorum veyahut da şu amaçla kullanırsan vakfediyorum diyorsunuz.
Evet.
Ama o şart yerine getirilmeyince o devir konusu da tartışmalı hale gelir. Bugün Ege Adaları'nın İtalyanlardan Yunanlara devrindeki o şartlardan en önemlisi silahsızlandırılması ve silahlardan arındırılmasıydı. Ve Türkiye şu anda gerek o Milgen projesiyle denizlerdeki gücünü arttırması, hava gücünü, hava savunma sistemini arttırması, ekonomik siyasi olarak kendi ayakları üzerinde durmaya başlamasıyla birlikte artık sağına soluna bakmaya başladı. Yani mesela biz tarihten gelen, mesela Gürcistan sınırındaki Acar bölgesinde hakkımız vardır. Kıbrıs'ta garantörlük hakkımız, hmm, vardır. Musul'da, Kerkük'te olan haklarımız var idi. Birçoğundan, evet, gücümüz olmadığı için feragat etmek zorunda kaldık ve Türkiye artık diyor ki buraya kadar biz Ege Adaları'ndaki haklarımızdan feragat etmiyoruz. Biz bunu gündemde tutacağız. Ya siz bu Ege Adaları'ndaki şart olan silahtan arındırılma şartını yerine getirirsiniz ya da bu adaların size olan devri konusunu biz gayrimeşru, evet, görüyoruz ve tartışmaya açıyoruz diyor. Bu da Yunanistan'ın başına gelebilecek en kötülerden bir, hı-hı, tanesidir.
Evet. Hocam devam edelim Suriye meselesiyle. Suriye'de sınırlarımızın hemen ötesinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı bölgelerinde her gün aşağı yukarı 10-15 terörist etkisiz hale getiriliyor. Saldırı hazırlığında, Türkiye'ye karşı saldırı hazırlığındayken. Bunun yanında rejim güçlerinin son günlerde sivillere yönelik saldırıları da artış gösterdi. Tam da bu dönemde Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Esed rejimini ziyaret etti. Esed'le görüştü. Aynı zamanda oradaki Rus askeri üslerine de ziyaretler gerçekleştirdi. Suriye'ye baktığımız zaman neler görüyorsunuz? Onu dinleyelim sizden.
Şimdi Suriye'de İran'ın etkisi zayıflıyor. Çünkü Rusya her geçen gün daha belirgin oluyor. Rejimin zaten herhangi bir siyasi, askeri, ekonomik bir gücünün olmadığını biliyoruz. Hı hı. Sadece uluslararası konjonktür yerine daha iyisini koyamadığı için, daha iyi bir seçenek olmadığı için, çünkü alternatifinin İhvan-ı Müslümin hareketi olduğu için rejimin ayakta kalmasına hem kapitalist hem bu Rusya ve Çin mutabakata varınca rejim kaldı. Ancak şu anda adı Esad rejimi olmakla birlikte perde gerisinde Rusya'nın birçok şeye hakim olduğunu görüyoruz. Ve bu arada Suriye'ye Birleşmiş Milletler ve Avrupa Batı tarafından gönderilen yardımların %90'ına yakınının Esad rejimi tarafından el konulup kendi taraftarlarına dağıtıldığını, yani o şu anda soğuktan çadırlarda ihtiyaç sahibi kişilerin, yani dünyanın gönderdiği yardımlardan çok da fazla istifade edilemediğine dair böyle gözlerden kaçan bir haberi de burada gündeme getir. Evet. Şu anda başta bu Atme mülteci kampı olmak üzere bu cilve gözünden girince bu İdlib bölgesinde, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Türkiye'nin kontrol ettiği yerlerde o insanların gıda ve her türlü giyim, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında yegane ülkenin Türkiye olduğunu ve Anadolu insanının Kadir Şinaslı olduğunu önce bir belirtelim. PKK'nın YPG'nin sürekli saldırmasının sebebi de şu. Birincisi, Türkiye'de artık herhangi bir hareket yapamaz hale geldiler. Yani Hakkari'nin dağlarında bile, hatta bırakın Türkiye'yi, Irak'ın kuzeyinde bile kıpırdayacak bu, bugün Sincar bölgesi dediğimiz sınırdan oldukça derinlerde olan bölgede bile Türkiye istediği an operasyon yapıyor ve PKK'lılar derdest edebiliyor. İşte bu nedenle işte Barış Pınarı bölgesinin hemen güneyinde Aynisa bölgesinde bir yuvalanmaları var. Oradan zaman zaman sızmalar yapmaya çalışıyorlar ve her defasında da 3'er 5'er 10'arlı grupları Türkiye imha ediyor. Bir de bu Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Telifat civarında bir yuvalanmaları var. Türkiye bunu Rusya ile anlaşarak çözmek istedi. Rusya pek
yanaşmadı.
Türkiye'de artık işi askeri yöntemlerle her harekat yaptıklarında başlarını kopararak böyle bir yani ne kadar çare olur geleceğe yönelik, Türkiye ne zaman onların o bataklığı kurutur bilemiyoruz ama Tel Rifat bölgesi ve Aynisa bölgesi şu anda adeta bir bataklık gibi sürekli olarak Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere silahlı saldırılar yapıyor ve bunlar da gücünü tabii ki, yani Rusya'dan cesaret almadan, rejimden cesaret almadan böyle bir şey yapmaları mümkün değildir. Türkiye'nin canını acıtmak, mesela Türkiye'nin Ukrayna'ya o siha satışından sonra Rusya'nın onlara biraz daha sahip çıktığını görüyoruz. Suriye'deki terör gruplarına. Bu işler artık vekalet savaşları şeklinde yürüdüğünü bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Sincan'dan bahsettiniz az önce. O bölgede terör örgütü iyice sıkıştı. Çünkü bilmiyorum denk geldi mi, bir Iraklı komutan terör örgütü lideri Öcalan'ın posterlerini indirtti ve orada halka hitaben ben terörle mücadele etmiş bir komutanım, siz beni tanımıyorsunuz. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim dedi ve o posterleri kaldırttı. Hatta terör örgütü destekçisi kişilere yönelik de Irak askerleri copla müdahale etmişler ve orada da Irak bayrağını dikerek meydan okudu komutan. Hakikaten önemli bir görüntüydü, değil mi?
Şimdi Irak merkezi hükümeti Türkiye ile aynı görüşte. Baktık yani bu teröristler başıbozuk insanlar, bunların bir şekilde derdest edilmesi lazım. Hatta Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi bile bu PKK'lılardan muzdarip olduklarını her defasında dile getiriyorlar. Bu nedenle de Türkiye'nin teklifine karşı, Türkiye ne tür bir teklifte bulunmuştu? Ya siz bunları temizleyin, gücünüz yetmiyorsa biz gereğini yaparız. İşte dolayısıyla Türkiye ile koordineli olarak Irak'ta bu operasyonlar yapılıyor. Bu terörle ilgili hadise Avrupalıların da yakın bir gelecekte başına çorap örecektir. Mesela Türkiye'den şöyle bir örnek vereyim. 1970'li yıllarda işte bir sol gruplar vardı, bir sağ gruplar vardı. Sürekli işte vatan, millet kurtaracağız diye. Evet. Okulunu bıraktı bazı gençler, işte böyle kavga, dövüş, gürültü derken 12 Eylül darbesi oldu. Şimdi adam 30 yaşına gelmiş, üniversiteyi bırakmış, işi yok, gücü yok, mesleği yok. Yaptığı tek şey işte kavga etmek, adam dövmek, şunu yapmak. Sonra bu insanlar ne yaptılar? Mafya şeyleri kurmaya başladılar.
Çeteler.
Çünkü yapabileceği evet. tek şey buydu. Bu 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda bir çetelerin çok yoğun olduğunu görürüz Türkiye'de. Şimdi Türkiye'nin canını acıtmak için Avrupa'da bunlara dernek kurduranlar, yuva açanlar, kol kanat gerenler şunun farkında değiller. Ya bu insanların işi gücü yani adam öldürmek, yol kesmek,
düzen bozmak.
Bu yarın bir gün
o silah size çevrilecek.
O silah size de dönecektir. Evet. Ve bugün Irak'ta döndü bu. Irak Hı-hı. yönetimi ve hatta bölgesel Kürt yönetimi bile PKK'lılardan, bu teröristlerden kurtulmanın yollarını arıyorlar. Darısı da artık Fransızların, Almanların başına diyelim.
Peki hocam. Hocam Afganistan'da 23 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya. Bir taraftan da böylesine bir durum varken ABD Başkanı Joe Biden Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarını ikiye bölmeye hazırlanıyor. Bir kısmını Afgan halkına, bir kısmını da 11 Eylül mağdurlarına dağıtacağını açıkladı. Buna hakkı var mı? 23 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıyayken Biden'ın bu tutumunu nasıl değerlendirmek gerek? Afganistanlılar da protesto ediyorlar Amerika'yı. Buyurun.
Evet, Afgan halkına dediği de mesela Amerika'ya götürmüş olduğu kendi yandaşı Afganlar falan var. Onları kastediyor.
Yani Afganistan'daki Afganlar yani, değil.
Veya Afganistan'a göndermiş olsa bile hala orada içeride bırakmış olduğu kendi adamlarına da. Yani sonuçta mazlum, mağdur, bu kışın soğuğunda en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış Afgan halkının, yani bu kadar fakir, yardıma muhtaç insanların 7 milyar dolar parasına el koyuyorsun. Bu paraların önemli bir kısmı da dünyanın başka ülkelerinden Afganistan'a gönderilmiş yardım parası olduğunu da ayrıca söyleyelim.
Evet.
Yani bu fitre ve sadakalara bir zamanlar Türk Hava Kurumu el koyardı.
Evet.
Yani zorla öğrencilerden fitre sadaka toplardı.
Kurban
Ondan
derisi
sonra da
toplardı.
İçki masasında evet. bunları içe derlerdi.
Evet.
Yani ben hatırlıyorum 70'li 80'li yıllarda. Şu an Amerika'nın yaptığı da aynen böyle. Yani dünyadan Afganistan'a yardım olarak, yani o mağdur insanlara verilen paraların da içinde yer aldığı bu
7 milyar doları.
Şimdi bunun adını da böyle kibarlaştırıyorlar. Dondurduk diyorlar.
Evet.
Yani paraya önce donduruyorlar. Sonra diyorlar ki şu andan da kullanıyoruz. Yani sonuçta başkasının parası bu.
El koyduk, çaldık.
Yani bir kişi bankaya gitse, bakın 7 milyar değil, 7 milyon değil, 7 bin lira çalsa adamı hapisten, yani ömrünün önemli bir kısmı hapiste geçer.
Evet.
Fakat siz 7 milyar doları iç ediyorsunuz ve arkasında da dünyaya insan hakları, demokrasi nutukları çekiyorsunuz. İşte dünyanın gelmiş olduğu nokta şu: İslam, Müslümanlar ve Osmanlı'da bu ete kemiğe bürünen sistem, hakkın hakim olduğu, haklının üstün olduğu bir dünya düzenini bizim inancımız bize emrederken, şu anda Amerika'nın kurmuş olduğu küresel düzende ise güçlü olanın haklı olduğu, hakkın gereğinin güç olduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Maalesef işte Afganistan'a çekilen bu en son hareketin göstergesi de bu.
Peki hocam. Afrika'daki Türk etkisinden bahsedelim biraz da hocam. Etiyopya'da olağanüstü hal kaldırıldı ve durum normale dönmüş görünüyor. Bunun sebebi Türkiye etkisi, yine size soracağım, anlatacaksınız muhakkak. Bu arada Dubai'de şoförlük yapan bir Etiyopyalı vatandaşın Erdoğan övgüsü sosyal medyada geniş yer bulmuş hocam. Etiyopyalı şoför diyor ki Erdoğan'ı çok seviyoruz. O bir kahraman. Tigralar saldırdı. Erdoğan drone gönderdi. Hepsi dağıldı. Bizi korudu. Herkes ona bir şey söylüyor. O bildiğini yapıyor. Etiyopya'ya yardımcısı geldi. Kendisini de bekliyoruz demiş Etiyopyalı şoför. Etiyopya'da ne olmuştu? Bir kısaca hatırlayalım. Sonrasında Nijer'le ilgili önemli bir haber var. Onu konuşalım.
Şimdi Etiyopya'da önce Mısır'la bir anlaşmazlık yaşadı. Bu Hedasi dediğimiz Rönesans Barajı meselesi var. Arkasından o Tigraylar dediğimiz bir grup, tıpkı Sudan'da Ömer Beşir'in bir oldu bittiyle yönetimden uzaklaştırılması gibi Etiyopya'nın yönetiminin değiştirilmesini hedefliyor idi. Ve adım adım başkente doğru ilerleyen bu grupları işte Türkiye'den almış oldukları SİHA'lar vasıtasıyla onların, yani aylar boyunca kazanım elde ettikleri arazilerden birkaç günde derdest edilmesine sebep oldu. Bu da mevcut Etiyopya yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin belli bir düzeye gelmesine sebep oldu. Yani Türkiye şu anda dünyada Somali'de, Etiyopya'da, Libya'da, Azerbaycan'da, yani dünyanın birçok bölgesinde o küresel sistemin kurmuş olduğu kumpasları, senaryoları bir etkisiz hale getiriyor. Bu nedenle de yani Türkiye ve şu andaki mevcut yönetim bir an evvel gönderilmesi gereken, işte masaların kurulması, projelerin yapılmasının sebebi de deniyor ki biz bu yönetimi göndermeden başının selameti ermeyecek diyor. Etiyopya örneği de bunlardan bir tanesi.
Peki hocam. Hocam Nijer'de İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis bir ziyaret gerçekleştiriyor. Agadez Sultanlığındaki temasları sırasında çekilen bir fotoğrafta da hemen Cassis'in arkasında bir Osmanlı tuğrası dikkat çekiyor. Restorasyonu TİKA tarafından yapılmış bu karşılama odasının hocam ve o tuğranın da çok önemli bir hikayesi bulunmaktadır. Osmanlı soyuyla Nijer halkı arasında bir hikaye var. Bunu sizden dinleyelim.
Şimdi bize parlamenter sistemi, cumhuriyeti ve çağdaşlığın gereğinin bu olduğunu dayattılar 100 yıl önce. Biz saltanatı kaldırdık, hilafeti kaldırdık, alfabemizi değiştirdik ve çağdaş batılı bir ülke olmayı kendimize hedef edindik. Peki bunları bize dikte ettiren ülke o devrin süper gücü İngiltere'ydi.
Evet.
Ve hala adı Birleşik Krallık ve kraliçenin de yani dünyada gelmiş geçmiş en uzun
60 ya da 70 yıl olması lazım.
60. yılını doldurdu. Evet. Yani iktidarda. Ve Kanada'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da İş başına gelen devlet başkanları İncil'e ve kraliçeye bağlı kalacağına dair yemin ediyorlar. Bakın Avustralya, Yeni Zelanda nere? İngiltere nere? Şimdi şayet biz sembolik olarak saltanatı kaldırmasaydık, hilafeti kaldırmasaydık ve yine parlamentomuz, seçimlerimiz, siyasi partilerimiz ve bugünkü yönetimimiz aynen olmuş olsaydı, inanın o Agadez'deki, Afrika'daki, hatta Endonezya'daki, Sumatra'daki Müslümanlar hala İstanbul'daki halife adına hutbe okutacaktı. Dünyanın belli bir noktasında meydana gelen herhangi bir siyasi olaya bu hilafet makamını kullanarak Türkiye müdahale etme şansı olacaktı. Nasıl ki dünya beşten büyüktür diyoruz, beş ülkenin veto hakkı vardır. Hilafet makamının lağvedilmeyi var olsaydı, ben iddia ediyorum %30 civarında dinidir, %70 siyasi bir kurumdur ve Türkiye'nin elinde Birleşmiş Milletler'deki veto hakkı kadar güçlü bir argümanın var olduğunu söyleyebiliriz. Ve hala Sahra altı bölgede, Afrika'da, Uzak Asya'da, hatta Hindistan coğrafyasında Türkiye'ye olan muhabbetin kaynağında yine bu hilafet bağının olduğunu ve tesbihin imamesi olarak Türkiye görüldüğünü, Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olduğunu, İstanbul'un hala bütün İslam dünyası tarafından siyasi olarak bir merkez görüldüğünü, biz belki farkında değiliz ama dünyanın bu küresel hegemonları başta İngiltere olmak üzere bunu çok iyi biliyorlar ve sürekli olarak bize Osmanlı düşmanlığını tarih kitaplarımızda, ders kitaplarımızda pompalıyorlar. Enteresan bir şeydir. Yani dünyada sömürge olmadan kendi ecdadından nefret eden fakat Osmanlı'yı yıkıp Osmanlı coğrafyasından 30 küsür tane devlet çıkaran ve bize bütün yaşadığımız sıkıntıları yaşatan İngiltere'ye karşı da muhabbet besleyen bir eğitim sisteminden çıkmış bir nesil türedi ortaya. Dikkat edin, yani gezin bir Kadıköy meydanına gidin, Osmanlı hanedanı deyin, bir de İngiltere kraliçesi deyin.
Evet. Hangisi daha muteber?
Ve İngiliz kraliçesine karşı böyle ağzının suyu akanlar, ya yani o hala saltanat atlarıyla filan gittilenlere filan, o kraliçelerin düğünlerini, onların işte bir takım törenlerini böyle gıpteyle izleyenler, Osmanlı'dan ve bizim tarihimizden bahsedince adeta bir ürperti, iğrenti gelmesi, işte nasıl bir eğitim sisteminden geçirilerek bugünlere geldiğimizi görme açısından önemlidir. Ve biz farkında olmasak da Agadez'den bize o mesajı veriyorlar.
Evet.
Ya Agadez'deki o resmin anlamı çok önemlidir. Hala o küllerin içerisinden bir kor, Türkiye birazcık ayağa kalksa bizim etrafımızda saf tutacak onlarca ülkenin var olduğunu biz farkında olmasak da birileri çok iyi biliyor.
Evet, Agadez'in o Tuğra'nın hikayesini de kısaca paylaşıp noktalayalım programımızı hocam. Rivayete göre 1400'lü yılların başlarında bölgedeki kabileler dönemin padişahından kendilerini yönetecek bir lider istiyor. Padişah bunun üzerine şehzadesi Yunus'u bölgeye yolluyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki en uzak toprağında Agadez Sultanlığı kuruluyor. Çoğunluğu Tuareg kültüründen olan Agadez Sultanlığı'nda yaşayanlar da İstanbuleva halkı, yani İstanbul'dan gelenler olarak anılmaktaymış hocam. O Tuğra'nın hikayesi de buymuş.
Yani Libya'nın güneyinde kalan o bölgelere biz Fizan diyoruz. Yani Fizan ve Agadez hemen onun güneyinde yer alan bir coğrafya.
Peki hocam, Sahra çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı böylelikle noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.